Ayrım 44. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 399. Kaptan Drago aşağı başıyla Ezri'yi işaret etti. Şu andan itibaren, dedi Del Mastro, ana direğe kadar baş kasarasında ve açık güvertede gezebilirsiniz. Talimat almadan aşağıya inmeyin veya bir adete el sürmeyin. Bir silaha dokunursanız veya tayfalardan birininkini almaya kalkışırsanız oracıkta can vereceğinizi garanti ederim. O konuda epey alınganızdır. Mürettebattan biriyle haşır neşir olmak isterseniz veya biri size haşır neşir olmayı teklif ederse canınızın istediğini yapabilirsiniz. Tabii o sırada görevli olmamanız ve kahrolasıca açık güverteden uzak durmanız kaydıyla. Burada size ne veriliyorsa onu alırsınız. Bir şeyi zorla almaya kalkışırsanız denerken ölmek için dua etmeye bakın. Çünkü o konuda da epey alınganızdır. Zamira tekrar söze girip Lokhe ile Jean'ı işaret etti. Ravel ve Valora da size katılacaklar. Adamlardan bazıları homurdanınca Zamira ellerini meçlerinin kabzalarına attı. Kahrolası davranışlarınıza çeki düzen verin. Onları gemiden attınız ve kaderlerini İona'ya bıraktınız. Bir saat sonra ben çıka geldim. O konu kapanmıştır. Tamahkar suların efendisinden daha iyi bildiğini düşüneniz varsa küpeşteden aşağı atlayabilir ve derdini ona anlatabilir. Onlar da sizin gibi çaylak postada, dedi Ezri. Yine de adamlar hala pek hevesli görünmüyorlardı. Zamira bunun üstüne genzini temizledi. Bu gemide herkes eşit pay alır. İşte bu onların dikkatini çekmeye yetti. Geminin ser dümeni Guilhem adıyla bilinir. Topladıklarımızı o sayar. %30'u gemiye ayrılır ki çürümüş yelken bezleriyle ve halat takımlarıyla denizlerde sürünmeyelim. Geri kalanıysa atan her kalp için bir pay üzerinden eşit olarak dağıtılır. Eski geminizden aldıklarımızın tek bir sentirasına bile dokunmayacaksınız. Kusura bakmak yok ama Hovarda limanına giderken bir fırsat yakalarsanız ve ulağı gemi bozana sattığımızda mürettebattansanız işte o zaman pay alacaksınız ve o para cebinizi bir güzel dolduracak. Eğer mürettebattansanız. Lokhe bu sözleri sebebiyle kadını takdir etmeden geçemedi. Uygulama makuldü ve Drakaş'a onu tam da nifakları ve endişeleri bastıracak bir anda konuya dahil etmişti. Kızıl ulak artık bir ganimet mürettebatının elinde ufukta kaybolup giden mutsuz bir anıdan ibaret olmayacaktı. Adamlar ona kendilerini bekleyen bir gümüş yığını gözüyle bakacaklardı. Zamira dönüp kıça yollandı ve gösteriyi tamamlamayı Del Mastro'ya bıraktı. Adamların arasında mırıldanmalar başlayınca Minyon Teğmen bağırdı. ''Kapayın çenenizi, işten güçten bu kadar. Az sonra biraz kendinize gelmeniz için size yemek ve yarım istihkak bira verilecek. Yarın belirli becerileri olanları ayırıp çeşitli işlere koşacağım.'' ''Kaptanın bahsetmediği son bir şey daha var.'' Ezri herkesin dikkatle kendisini dinlediğinden emin olmak için birkaç saniye duraksadı. Genç Drakaşalar, kaptan bir erkek bir de kız çocuğuna sahip. İkisi genelde onun kamerasında kalır ama bazen ortalıkta koşuşturdukları da olur. Onlara kutsal gözüyle bakın. Bu konuda bu gece söylediğim diğer her şeyden daha ciddiyim. Onlara tek bir ters laf bile ederseniz sizi çükünüzden ön direğe çiviler ve susuzluktan ölmeye terk ederim. Mürettebat onları aileden sayar. Çocukları korumak için boynunuzu kırmanız gerekirse kahrolası boynunuzu kırmanız sizin yararınızadır. Del Mastro sessizliği sözlerinin anlaşıldığına yordu ve başını olumlu anlamda salladı. Derken kıç güvertesinden Drakaşa'nın bir megafonla yükseltilmiş sesi duyuldu. Demiral! Del Mastro deri bir kordon yardımıyla boynuna asılı duran düdüğü eline aldı ve onu 3 kez öttürdü. Herkes bele! Diye bağırdı inanılmayacak derecede yüksek bir sesle. Bocurgat çubuklarının başına demir almaya hazırlanın! Çaylak posta bele! Ulağın eski mürettebatının büyük bir bölümü kadının teşvikiyle ayağa kalktı ve ayaklarını sürüyerek orkidenin beline doğru yürümeye başladı. Orada ön direk ile tavuk kümesinin arasında çoktan büyük bir çalışma ekibi toplanmıştı bile. Ekip fener ışığında uzun bocurgat çubuklarını yerlerine oturtuyor, bir kadın elindeki kovayla güverteye kum saçıyordu. Loke ile Jean alaycı bir tebessüm eden Jabril'le yan yana geldiler.
''İyi akşamlar Ravel, bakıyorum da biraz rütbe kaybetmişsin.''
''Ben halimden memnunum.'' dedi Loke, ''ama cidden Jabril, ulağı sana altı üstü bir saatliğine teslim ettim ve bak neler oldu.''
''Bu bile bir gelişme.'' dedi Loke'nin arkasındaki biri.
''Ah, aynı fikirdeyim.'' dedi Loke. ''Ravel'in kısa kaptanlık kariyerinden arta kalabilecek, her türlü gururdan vazgeçmesi durumunda, sonraki birkaç günün herkes için çok daha çekilir geçeceğine karar vererek.''
''Sana tüm kahrolasıca kalbimle katılıyorum.''
Ezri toplanan kalabalığı ite kaka yardı, sonra da bocurgat fıçısının üstüne çıktı. Fıçı ufak tefek kadının üstünde bağdaş kurup oturabileceği kadar genişti. O da aynen öyle yaptı. Ardından düdüğünü iki kere daha öttürüp bağırdı. ''Aşağısı tamam mı?''
''Aşağısı tamam.'' diye bir bağırış geldi kaportaların birinden cevaben.
''Yerlerinize geçin.'' dedi Ezri. Loke, Jean'ın yanına sıkıştı ve uzun tahta çubuklardan birine yaslandı. Bu bocurgat ulaktakinden daha genişti ve işi daha hızlı halledebilmek için fazladan 20 kadar denizci kolaylıkla onun başında toplanabiliyordu. Tüm boş yerler saniyeler içinde doldu.
''Pekala.'' dedi Ezri. ''İtin, ağırdan alın, itin, ağırdan alın, ayaklar ve omuzlar, şimdi daha hızlı, fıldır fıldır döndürün bu küçük kaltağı. Biliyorum, siz de istiyorsunuz.''
Loke çubuğa yüklenirken altındaki zeminde kum tanelerini çıtırdayıp kaydığını ve çıplak ayaklarının parmakları ile tarakları arasındaki hassas noktaları rahatsızca dürttüğünü hissetti. Fakat başka hiç kimse bundan şikayet eder gibi gözükmüyordu. O yüzden dudağını ısırıp bu duruma katlandı. Bocurgatın üstünde oturan Ezri sahiden de fıldır fıldır dönüyor, çapak palamarı takırtılar eşliğinde toplanıyordu. Bir ekip onu sabitlemek için iskele provasında toplandı. Birkaç dakikalık yüklenmenin ardından teğmen düdüğünü kısaca öttürerek bocurgat ekibini durdurdu.
''Var gücünüzle abanın!'' diye haykırdı kadın. ''İskele çapasını sabitleyin!''
''İskele tramolası alarga!'' diye geldi Drakasha'nın arttırılmış sesi. ''Baş ve ana yelkenler fora!''
Daha fazla koşuşturma, öten düdükler ve patırtılar. Ezri tek bir sıçrayışla bocurgatın üstüne ayağa kalktı ve bağırarak bir dizi emir sıraladı.
''Baş ve kıç gabya yelkenlerini gevşetin! İskele tramolası için grandi sereni prasya! Trinket sereni prasya!''
Daha fazlası da vardı ama Loke olup bitenlerden anlam çıkarmaya çalışırken gerisini dinlemedi. Zehirli orkide az öncesine kadar durgun denizde kuzeydoğu kaynaklı hafif bir esintiyle tek çapayla sürükleniyor ve rüzgarı tam karşısına almış bir vaziyette seyrediyordu. Ezri'nin emirlerinden anladığı kadarıyla gemi artık biraz geriye kayacak, sonra da doğuya yönelerek rüzgarı iskele provasına alacaktı.
''Baş ve kıç gözcüleri, küpeştelere,
tepe gözcüleri uyanık olun.''
Ezri güverteye atladı, siyah şekiller iskalaryalara tutunarak yukarı tırmanıyor, palanga takımları koyulaşan karanlıkta gıcırdayıp duruyor, yine de hengameye katılmak için kaportalardan durmaksızın daha fazla tayfa çıka geliyordu.
''Çaylak posta, çaylak posta, kasara altına gidip ayak altından çekilin, siz ikiniz ağır olun bakayım.''
Ezri ulağın adamlarıyla beraber oradan ayrılmaya hazırlanan Loki ile Jean'ı tuttu ve onları kıça yönlendirdi.
''Ana direğin arkasındaki sancak merdiveninin altında bir malzeme dolabı var. İki süpürge kapıp bu kumları tekrar kovalara doldurun. Tabii bocurgat çubuklarını çıkardıktan sonra.''
Kendilerinden istenileni yaptılar. Dalgaların etkisiyle bir sağa bir sola sallanan simyasal fenerlerin ışığının altında yürütülen zahmetli bir işti bu. Çalışmaları meşgul ya da nezaketsiz tayfalar tarafından sık sık kesildi. Loke tüm bu süre boyunca kaşlarını çattı. Ta ki Ezri onunla Jean'ın arasına gelip surat asma, bu sayede eski mürettebatınla aran epeyce düzelecek diye fısıldayana dek.
Haklı değilse ne olayım diye düşündü Locke. Ravel ile Valora'nın fazladan küçük düşürülmesi eski mürettebatlarının öfkesini dindirebilirdi.
İyi düşünmüşsün diye fısıldadı genç adam. Ben işimi bilirim diye kestirip attı kadın. Aldığınız eşyaları bulduğunuz yere bırakın, sonra da kasar altına dönüp orada kalın.
Teğmen bunun ardından yanlarından ayrıldı ve bir düzine hassas operasyon yürütmekte olan çalışma ekiplerinin arasına katıldı. Locke süpürgeleri malzeme dolabına geri götürdü, sonra da peşindeki Jean'la beraber kimseye çarpmamak için zigzaklar çizerek geminin ön kısmına yollandı. Yukarıda yelkenler dalgalanarak şaklıyor, gerilimleri arttırılan veya ayarlanan halatlar gıcırdıyor, altlarında metrelerce boşluktan başka bir şey olmayan erkeklerle kadınlar birbirlerine usulca seslenerek çalışıyorlardı. Zehirli orkide yavaş yavaş iskele tramolasına geçti. Kayıp güneşin son halesini arkasına aldı ve bu manevrası altın sarısı renkli hayaletimsi bir kapıdan çıkıyormuş gibi görünmesine neden oldu. Ardından kapkara doğu göğünde giderek belirginleşen akşam yıldızlarının altında giderek hız kazandı. Locke kasara altına varınca Jabril'in ona ve Jean'a bir yer ayırmış olduğunu görüp hoş bir şaşkınlık yaşadı. Girişin yakınındaki daha makbul yerlerden biri değildi belki ama en azından nispi karanlıkta iskele duvarına yaslanarak uzanılabilecek kadar genişti. İkili kah emekleyip kah sendeleyerek yerlerine geçerken kısa süreliğine rahatları bozulan adamlar buna öfkelenmiş gibi görünmüyordu. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanarak onları selamladı. Maruz kaldıkları en sert tepki Mazukka ve Aspel gibi birkaç kişiden gördükleri samimiyetsiz sessizlikti.
''Anlaşılan artık siz de bizim gibi birer kadırga kölesi olup çıktınız.'' dedi Jabril.
''Ravel bizi rüzgar üstü kayasından kurtarmasaydı asıl o zaman kadırga kölesi olacaktık.'' dedi Locke'nin tanımadığı biri. ''Herif ahmağın teki olabilir ama yaptıklarına karşılık ona biraz da olsa dostluk göstermeliyiz.''
''O kadarını biz gemiden atılırken de akıl etseydin ya.'' diye düşündü Locke.
''Bak ahmak kısmına katılıyorum.'' dedi Mazukka. ''Ve dostluk kısmını hepimiz önemsiyoruz.'' dedi Jean, vurmamaya çalıştığı kişilerle konuşurken takındığı o yavaş ve dikkatli ses tonuyla. ''Orrin bu konuda yalnız sayılmaz değil mi?''
''Burası epey karanlık.'' dedi Mazukka.
''Bir sürü adam üst üste alt alta yığıldık. Sence yeteri kadar hızlı hareket edebilir misin Valora? Veya bir kıymeti olacak kadar uyanık kalabilir misin? 28'e karşı 2.''
''Eğer aramızda boş bir güvert olsaydı.'' dedi Jean, ''parmaklarımı çıtlattığım anda altına kaçırırdın.''
''Jerome.'' dedi Locke, ''sakin ol, hepimiz.''
Karanlıkta itiş kakış sesleri ardından da sert bir patırtı duyuldu. Mazukka boğuk bir sesle ciyakladı.
''Seni gidi aptal piç kurusu.'' diye tısladı bir ses. ''Onlara el kaldırırsan Drakasha seni gebertir, kaptın mı?''
''Hepimizin işini yokuşa süreceksin.'' dedi Jabril.
''Zamira Drakasha'yı hiç duymadın mı? Tepesini attırırsan mürettebatına katılma şansını kaybedebiliriz. Öyle bir şey olursa Mazukka, 28'e karşı bir kalmanın nasıl bir şey olduğunu anlarsın. Sözüm söz.''
Karanlıkta bu sözleri onaylayan mırıldanmalar duyuldu. Ardından serbest bırakılan Mazukka'dan keskin bir nida çıkıverdi.
''Hemen dellenmeyin.'' dedi adam nefes nefese. ''İşi berbat etmeyeceğim. Benden kimseye zarar gelmez.''
Gece sıcaktı ve kasara güvertesinin ortasındaki küçük havalandırma mazgalına rağmen dar bir alandaki 30 adamın ısısı havayı hızla boğucu hale getirdi. Gözleri karanlığa alıştıkça Locke etrafındakilerin gölgeli silüetlerini daha net seçer oldu. Adamlar çiftlik hayvanları gibi yan yana yatıyor veya oturuyorlardı. Etraflarındaki gemide faaliyet sesleri yankılanıyor, üstlerindeki kasara güvertesinde ayaklar inip kalkıyor, bir alt güvertedeki tayfalar etrafta geziniyor, gülüşüyor ve bağırışıyorlardı. Pruvanın yardığı dalgaların şapırtısı, ara vermeksizin yapılan işlerin gürültüsü ve kıçtan gelen emir bağırışları da cabasıydı. Bir süre sonra salamura edilmiş soğuk domuz etinden ve birayla uzaktan akraba olan yarım tulum dolusu pis kokulu bir içkiden oluşan üstün körü bir yemek dağıtıldı. Yiyeceklerle içkiler sarsakça elden ele dolaştırıldı ve herkesin payı dağıtılana dek dizlerle dirsekler devamlı olarak karınlarla alınlara çarptı. Sonra içki tulumlarını ve teneke kaseleri tekrar elden ele dolaştırmanın bir o kadar meşakkatli angaryası yerine getirildi. Ardından adamlar hela halatlarını kullanmak için birbirlerinin üstünde emeklediler. Sonunda Loki güvertedeki ufacık boşluğuna temelli yerleşip sırtını Jan'a dayadı ve ansızın aklında bir düşünce belirdi.
''Jabril, bugünün günlerden ne olduğunu öğrendiniz mi?''
''Festal'ın 12'si'' dedi Jabril. ''Gemiye getirildiğimde Teğmen Delmastro'ya sormuştum.''
''12 gün'' diye mırıldandı Jan. ''Evet'' dedi Loki iç geçirerek. ''12 gün uçup gitmişti. Oradaki her adam ona ve Jan'a kahraman gözüyle bakarak denize açılalı neredeyse 2 hafta olmuştu. Panzehir 12 gündür etkisini yitiriyordu.''
''Tanrılar aşkına Arhon, Loki gemiye olanları ona nasıl açıklayacaktı?''
Denizcilikle ilgili bir sürü terim uydurarak mı?
Sağ çük sallandırıcı bir sancak bombasıyla eğerttim diye kendi kendine fısıldadı.
Hem de bir iskele bombasıyla eğertmem gerekirken.
Ne? Diye aynı anda mırıldandılar Jan ile Jabril.
Yok bir şey.
Çok geçmeden bir yangın yeri yetiminin eski içgüdüleri devreye girdi. Loki sol kolunu başının altına yastık yapıp gözlerini kapadı. Saniyeler içinde etrafındakilerin gürültüsü, ısısı ve koşuşturması kadar bu yabancı geminin binlerce sesi de hafif fakat kesintisiz uykusuna anlamsız bir arka plan olup çıktı. 10. Bölüm. Tüm canlar tehlikede. 1. Kısım. Festal'ın 17'sine girdiklerinde Jan Sirke'nin görüntüsünden ve kokusundan ne kadar yıldıysa geminin teğmenini arada bir görmekten de o denli hoşlanır olmuştu. Çoğu gün sabah vazifesi 2 kovadan birini o pis kokulu kırmızı sıvıyla, diğerini de deniz suyuyla doldurup ana güvertedeki tüm güverteleri ve duvarları en azından erişebildiği kadarını tek tek silmekti. Başta ve kışta mürettebat kuşetleri adı verilen uzun kompartımanlar mevcuttu ve bunlardan biri hamaklarında uyuyan, horultuları kafese kapatılmış hayvan hırıltıları gibi birbirine karışan 4-5 düzine kişiyi de sürekli dolu olurdu. Jan da o kuşetten dikkatle sakınıp onun yerine geminin depolarını, filelere sarılmış cam şişelerin bulunduğu raflarına istinaden mürettebatın narin oda dediği yerleri, ana güverte ambarını, silahlığı ve boş mürettebat kuşetini silerek temizlerdi. Gerçi boş oldukları zamanlarda bile her kuşette yerlerinin güç bela değiştirilmesi gereken bir yığın fıçı, kasa ve ağ bulunurdu. Sulandırılmış sirkenin ağır kokusu alt güvertelerdeki bayat gıdaların, ucuz içkilerin ve yıkanmamış türlü türlü şeyin raihası ile iyice karıştıktan sonra da genellikle en alt 2 güverteye yani tavlon ile sintineye iner ve sarı ışık veren büyük bir simyasal feneri önünde sallayarak hastalıklara yol açabilecek mikroplu havanın dağılması işine koyulurdu. Drakaşa mürettebatının sıhhatine çok düşkündü. Tayfaların çoğu kataraklılardan korunmak için kulaklarına delerek bakır takıp takıştırmıştı ve karınları bozulmasın diye biralarına birer tutam beyaz kum katıyorlardı. Aşağı güvertelerin günde en az 2 defa aydınlatılması, gemideki kedilerin pek hoşuna gitse de bu durum maalesef tırmanmayı, yerlerde emeklemeyi, hoplayıp zıplamayı ve meşgul tayfalar da dahil her türlü engeli aşmayı gerektiriyordu. Jan kibar davranmaya ve yanından geçtiği kişilere saygılı bir kafa selamı vermeye daima dikkat ediyordu. Mürettebat hep faal, gemi hep hareketliydi. Jan zehirli orkidede yapılanları görüp öğrendikçe Kızıl Ulağ'ın 2. kaptanı olarak hazırladığı bakım onarım programının ne kadar acemice olduğunu daha iyi anlıyordu. Eğer vaziyeti kavrayacak kadar uzun yaşasaydı Kaldris'in onu uyaracağına hiç şüphe yoktu. Anlaşılan Kaptan Drakaşa'ya göre denizdeki bir geminin yeterince bakımlı olması mümkün değildi. Bir vardiyada kontrol edilen veya denetlenen her şey bir sonrakinde tekrar kontrol ediliyor, ondan sonra yine kontrol ediliyor ve bu gün be gün bu şekilde devam ediyordu. Sağlama alınan şeyler tekrar sağlama alınıyor, onarılabilenler tekrar onarılıyordu.
Pompa ve bocurgat mekanizmaları tencerelerden kazınan yağlarla her gün yağlanıyor, yelken direkleri hava şartlarına karşı korunmaları için aynı kahverengi maddeyle baştan aşağı sıvalaştırılıyordu. Denizciler dikkatli ekipler halinde durmaksızın gemide gezinerek kalas armuzlarını inceliyor veya halatların birbirine sürtündüğü selviçelere yelken bezi sarıyorlardı. Orkideliler kırmızı ve mavi olmak üzere iki postaya ayrılmıştı. 6 saatlik vardiyalar halinde çalışıyor, bir posta gemiyle ilgilenirken diğeri istirahat ediyordu. Mesela kırmızı posta öğlen 12'den akşamüstü 6'ya kadar görev yapar, gece yarısı tekrar göreve başlayıp sabahın 6'sına kadar çalışırdı. Tayfalar istirahat süreleri boyunca canları ne isterse yapabilirdi. Tabii zahmetli veya tehlikeli bir iş için tekmil sayfa komutuyla güverteye çağrılmadıkları sürece. Çaylak postadakilere bu programda yer yoktu. Kızıl Ulağan eski mürettebatı gün doğumundan gün batımına kadar çalıştırılıyordu ve yemeklerini öğle civarında asıl mürettebatla beraber değil de işleri bittiğinde yiyorlardı. Orkidelilerin tüm umurdanmalarına rağmen Jean yeni gemi arkadaşlarını sahiden de dışladıkları gibi bir hisse kapılmadı. Hatta angarya işlerin çoğunu Ulağ'ın eski mürettebatına yıktıkları için uyumaya, kendi özel işleriyle ilgilenmeye, kumar oynamaya ve ister hamaklarında ister battaniyelerinin altında olsun en ufak bir utanma belirtisi göstermeden düzüşmeye daha çok zaman ayırabildiklerinden kuşkulanıyordu. Gemideki mahremiyet eksikliği Jean için hala büyük bir şaşkınlık kaynağıydı. Kendisi ne iffet düşkünü ne de bakirdi. Fakat ona göre uygun yer kavramı daima taş duvarlar ve sıkıca kilitlenmiş bir kapı içerirdi. 44. Ayrımın sonu. Sayfa 408.